Ayrım 12, sayfa 148. İleride hafif bir şist yükseltisi daha vardı. Yakup üvendiresini sallayarak gözlerini şeytani bir ifadeyle kısıp Penrod'a baktı. Kumların efendisi Yakup'a güvenin. Cesur Yakup araziyi tepeden bakan bir akbaba gibi görür. Bilge Yakup gizli yerleri ve saklı yolları bilir. Eğer yanılıyorsa Cesur Yakup'un yeni bir boyuna ihtiyacı olacak. Çünkü o koca kafasını taşıyan boynunu kıracağım diye yanıt verdi Penrod. Yakup kıkırdadı ve hayvanını ağır bir dört nala kaldırdı. Penrod'dan 50 adım kadar önden giderek tümseyi tırmandı ve durup dramatik bir tavırla ileriyi gösterdi. Ufukta bir dizi hurma ağacı görünüyordu ama düz ve çıplak arazide aradaki mesafeyi kestirmek güçtü. Ağaçların dalları Penrod'a Haddon Dova savaşçılarının gösterişli saç modellerini anımsatmıştı. En yakın vahanın 3 kilometre kadar mesafede olduğunu tahmin etti. ''Develeri çöktür!'' diye emrederek aşağı atladı. Şaşırtıcı bir biçimde güçlü ve zinde hissetmişti kendisini. Nil'in görünmesiyle birlikte yolculuk yorgunluğu da geride kalmış gibiydi. Develeri nehir hattından görünmeyecek şekilde tümseyin ardında çöktürerek oturttular. ''Hartum ne tarafta kalıyor?'' diye sordu Penrod. Yakup hiç duraksamadan solu işaret etti. Omdurman'da yanan ocak ateşlerinin dumanını görebilirsiniz. Ufuktaki soluk dumanları Penrod toz veya nehirden yükselen pus sanmıştı. Ama dikkatli bakınca Yakup'un haklı olduğunu anladı. Yani en azından 8 kilometre kadar yukarısındayız Hartum'daki akıntının diye gözlemini dile getirdi. Tam hedeflediği yere çıkmışlardı. Dikkatle ilerleyip yüksek bir yerde dürbünüyle diz çöktü. Nehir kıyısına olan mesafeyi fazla tahmin ettiğini bir bakışta anlamıştı. En çok 1,5 kilometre kadar olmalıydı. Nehir düzlüğünde hiçbir şey yoktu, bomboştu arazi. Görebildiği kadarıyla sadece ağaç altlarında bitkiler bulunuyordu. Muhtemelen darı tarlalarıdır diye düşündü ama bir köy olduğunu gösteren belirti yok. Tekrar güneşin bulunduğu noktaya baktı. Karanlık basmasına 2 saat vardı. Acaba güneş batmadan nehri geçmeyi denemeli miydi, yoksa karanlığı mı beklemeliydi? Sabırsızlanıyordu ama kendini kontrol altında tutmayı başardı. Seçenekleri değerlendirirken dürbünle baktı. Nehir kıyısı ilk ağaçların bulunduğu yerden ileride de olabilirdi. Hemen o ağaçların dibinde de. Bir hareket ilişti gözüne ve hemen o noktaya odaklandı. Ağaçların arasında hafif bir toz bulutu görünüyordu. Bulut soldan sağa doğru Omdurman'ın aksi yönde hareket etmekteydi. Belki bir kervandır diye düşündü. Nehir kıyısındaki yolu izliyordur. Fakat sonra toz bulutunun çok hızlı ilerlediğini fark etti. Ya deve ya da atla giden biniciler diye karar verdi. Sonra birden toz bulutunun hareketi durdu. Bulunduğu yerde bir süre havada asılı kaldı ve nihayet tamamen yatıştı. Biniciler onların bulunduğu yerle nehir kıyısı arasındaki ağaçlık bölgede durmuştu. Bunlar her kimse kararı da onun adına vermişlerdi. Artık karanlığı beklemekten başka çaresi yoktu. Yakup'un develerle oturduğu yere döndü. ''Kıyıda biniciler var. Onlara görünmemek için karanlığı beklemek zorundayız.'' ''Kaç kişi?'' ''Emin değilim. Kalabalık bir grup. Çıkardıkları toza bakılırsa en az 20.'' Tulumlarda çok az su kalmıştı. En fazla 5-6 litre kadardı. Nehri görürken hovardalık yapabilirlerdi. O yüzden kana kana içtiler. Tulumların dibine indiği için bu kez suda tortu ve ham deri tadı vardı. Ama yine de Penrod büyük bir zevkle içmişti. Kalanı da develere verdiler. Sonra boş tulumları şişirdiler. Bu zahmetli bir işti. Her tulumu dizlerinin arasına alıp memesinden hava üflüyor ve arada nefes almak için durduklarında ağzını sıkıca tutuyorlardı. Her tulum iyice şişince ağızlarını sıkıca tıkadılar. Sonra da kayışlarla oturmakta olan develerin sırtlarına bağladılar. Nehri geçmek için hazırdı hepsi artık ve Yakup Penrod'a baktı. ''Siz dinlenirken yorulmak bilmez Yakup nöbet tutacak. Güneş batınca uyandırırım sizi.'' Penrod teklifi reddetmek için ağzını açtı ama uykusu olduğunu fark etti o anda. Heyecanı yavaş yavaş yatışıyordu ve anladı ki uyumadan daha fazla dayanmasına imkan yoktu. Yakup'un ise gerçekten yorulmak bilmez olduğunu o da biliyordu. Tek kelime etmeden dürbünü Yakup'a uzattı ve devesinin gölgeli tarafına yatıp başını da eşarbıyla örterek anında uyudu. Efendi! Yakup Penrod'u uyandırmak için sarsıyordu. Sesi boğuk bir fısıltı şeklinde çıkıyordu. Yakup'un yüzüne bir göz atınca Penrod bir sorun çıktığını kavradı. Yakup'un bakışı korkunçtu. Bir gözü Penrod'un yüzüne dikilmiş, öteki ise fıldır fıldır dönmekteydi. Penrod hemen eline Webley'ini attı. Ne oluyor? Biniciler peşimizdeler. Yakup geldikleri yönü işaret ediyordu. Uzaktan güneşin kavurduğu düzlükte hızla gelenler vardı. Bizim izimizi sürüyorlar. Penrod dürbünü Yakup'un elinden kapıp gözüne götürdü. Adamlar cübbe giymişlerdi. 9 kişi saydı. Eşkinle geliyorlardı. Öndekiler ileriyi görebilmek için öne eğilmiş vaziyetteydi. Bizi bekliyorlarmış dedi Yakup. Güvercin onlara haberi ulaştırmış. Evet güvercin. Penrod ayağa fırladı. Güneşe bir kez daha göz attı. Ufukta alçalıyordu ve hava kararmaya başlamıştı. Suya kavuşma hevesiyle develer koşmaya hazırdı ve üvendirenin ucuyla dokunur dokunmaz ayağa fırladılar. Penrod semere tırmandı ve devesinin başını uzaktaki hurma ağaçlarına çevirdi. Üvendireyi kullanarak hayvanı 4 nala kaldırdı. Arkasından bir tüfeğin ateş aldığını ve merminin kumu havalandırışını duydu ama 50 metre kadar sola düşmüştü. O mesafeden bile kötü bir atış sayılırdı bu. Ama zaten dervişler palayı ve mızrağı ateşli silahlara tercih ediyorlardı. Onlara göre ateşli silahlarla dövüşmek erkekçe bir şey değildi. Gerçek bir savaşçı palasıyla yüz yüze dövüşürdü. Develer saniyeler içinde sırtı geçtiler ve düşmanın atış alanından çıktılar. Penrod bunun at üzerine gitmekle kıyaslanamayacağını biliyordu. Ama yine de ha ha çığlıklarıyla, üvendiresiyle ve vücut hareketleriyle devesini hızlanmaya zorluyordu. Yakup daha hafif olduğu için öne geçmişti. Ağaçlık alanın kıyısına ulaştıklarında Penrod daha önce tespit ettiği atlılara bakındı. Adamların Omdurman'a doğru gitmiş olduklarını ve nehre doğru izler bıraktıklarını umuyordu. En iyimizin bile biraz şansa ihtiyacı olur diye düşünürken uzaktan hafif ama heyecanlı çığlıklar duydu. Kolunun altından geriye baktı ve 9 atlının az önce geçtikleri killi şiş tümseyinden gelmekte olduklarını gördü. Sıra halinde ve hızla geliyorlardı. Ateş etmeye de devam ediyorlardı ama mermiler uzağa düşüyordu. Hurma ağaçları da iyice yaklaşmıştı ve Penrod özgüvenini tekrar tomurcuklanmaya başladığını hissetti. Nil kıyısına ulaşmak için düz bir yol kalmıştı önlerinde. ''Bakın efendi, Yakup'u izleyin ve deve nasıl sürülür öğrenin.'' Ufak tefek Jalin kendi espri anlayışı çerçevesinde keyifle gülüyordu. Her ikisinin de hayvanları canlarını dişlerine takmış koşuyorlardı ve öndeki hayvanın ayaklarıyla sıçrattığı çakıl taşlarından korunabilmek için Penrod'un başını iyice eğmesi gerekiyordu. Birden farklı silah sesleri duyuldu. Çok daha keskin ve netti sesler. Daha önce görmüş olduğu binici grubu fırlamıştı ağaçlık bölgeden. Belli ki durup ağaçların arasında dinleniyorlardı ama peşlerindekilerin ateşi yüzünden onlar da alarma geçmişti. Hepsi de derviş cübbesi giymişti. Mızrakları, palaları ve tüfekleri vardı. Nehre ulaşmalarını engellemek için ağaçlık bölgenin sağ tarafından geliyorlardı. Penrod gözlerini kısıp onların hızını ve yollarının kesişeceği noktanın mesafesini hesapladı. Yapacağız ama kılı kılına diye karar verdi. Tam o anda Yakup'un devesi kafasına 45 kalibrelik bir Boxer Henry kurşunu yedi ve anında öldü. Burun üstü yere çakılan hayvanın uzun bacakları da ileri doğru fırlamıştı düşerken. Yakup uçtu ve hızla sert zemine çarptı. Penrod onun da öldüğünü ya da bayılıp kaldığını biliyordu. Ama yardım etmek için duramadı. Beyring'in mesajı bir adamın hayatından daha önemliydi. Yakup'u dervişlerin insafına bıraktığı için müthiş bir acı çekiyordu. Onu oynasınlar diye kadınlarına vereceklerini biliyordu. Hadendova kadınları türlü bıçak oyunlarıyla acı çektirerek iyiliş edebilirlerdi bir adamı. Yakup diye bağırdı cevap almayı pek de ummayarak. Ama Yakup onu şaşırtarak titrek bir şekilde ayağa kalktı ve sersem sersem baktı. Yakup hazır ol. Penrod Semer'in yanından sarktı. Yakup da dönüp aynı yönde koşmaya başlamıştı. Çarpışma anının şokunu azaltmak için. Savaşlarda veya avlanırken bu tür bir durumun başlarına gelebileceğini düşünerek epey talim yapmışlardı daha önce. Yakup omzunun üstünden geriye bakarak zamanlamasını hesap ediyordu. Deve yanından geçerken sıçradı ve Penrod'la kolları buluştu. Ayakları yerden kesilmişti. Fakat Penrod onu devenin arkasına almak için gereken hızı yakalamayı bekledi. Yakup devenin sırtında bir köpeğe yapışan kene gibi Penrod'un beline yapışmıştı. Deve kendi halinde koşmaya devam ediyordu. Penrod Yakup'un güvende olduğundan emin olunca semerde döndü ve o arada en yakınlarındaki dervişin de sağda 200 metre kadar ötede olduğunu fark etti. Uçuşan altın rengi yeleli, krem rengi şahane bir kısrağa binmişti adam. Her ne kadar emirlerin kullandığı yeşil renkli türbandan takmışsa da genç ve sırım gibi tehlikeli bir adamdı bu. ''Abadan Rigi!'' diye ismiyle seslendi emir Penrod'u şaşırtarak. ''El Obeid'den beri Sudan'a dönüşünü bekliyorum.'' O zaman Penrod da adamı hatırladı. Yüzü ve görünüşü kolay unutulacak biri değildi. Bu Beja emiri Osman Atalan'dı. ''Seni orada öldürdüğümü sanmıştım.'' diye bağırdı Penrod da. Yaralı Adams'ı savaş alanından uzaklaştırmaya çalışırken emir peşine düşmüştü. Osman o sıra bu güzelim kısrağa değil başka bir ata biniyordu. Penrod ise iri bir kısırlaştırılmış aygırın üstündeydi. Hayvan Adams'ı da taşıdığı halde Osman'la arayı neredeyse 7-800 metre kadar açmıştı. Sonra polo oyununda top için mücadele eder gibi üzengi üzengiye omuz omuza gelmişlerdi. Osman büyük gümüş palasını savururken Penrod da kendi sırasını kollayarak onun hamlelerini savuşturmakla uğraşmıştı. Sonra Osman'ın gözüne hamle yapmıştı. Derviş hamleyi karşılamak için kalkanını kaldırınca da kılıcını indirip kalkanın alt ucundan saplamıştı. Çeliğin iyice derine saplandığını hissetmişti. Osman eğerin üstünde geriye doğru sendelemiş ve altındaki hayvan da yana doğru kaçılmıştı. Adamsı götürürken kolunun altından geriye bakan Penrod, Osman'ın hayvanının ağır bir tempoyla yürüdüğünü ve binicisinin üzerinde iki büklüm sallandığını görmüştü. Adamın ölümcül bir yara aldığını düşünmüştü o zaman. Ama belli ki öyle olmamıştı ve Osman peygamber aşkına yemin ediyorum ki bugün beni öldürmen için sana bir şans daha tanıyacağım diye haykırıyordu. Osman'ın adamları da arkasına toplandılar ve Penrod aç kurt sürüsü gibi tehlikeli olduklarını fark etti. Savaşçılardan biri karabinasıyla nişan alıp ateş etti. Siyah barut dumanı havaya yükselirken namludan fırlayan kurşun Penrod'un yanağını sıyırarak geçti. İçgüdüsel olarak başını öne eğdi ve arkasından Osman'ın ''Tüfek yok, sadece kılıçlar. Onuruma leke süren bu adamı kılıcımla aklayacağım.'' diye bağırdığını duydu. Penrod yüzünü ileri çevirip tüm dikkatini altındaki deveyi yönetmeye vermişti. Ağaçlık bölgeye bir an evvel erişmeye çalışıyordu. Ama hemen arkasında dört nala kalkmış hayvanların ayak seslerinden oluşan crescendo'yu duyabiliyordu. İlk ağaçların hizasına geldiklerinde yanılmış olduğunu anladı. Yerdeki yeşillikler darı tarlaları değil, ikinci ürünlerini veren sık sabal bitkileriydi. Uzun dikenleri develeri değil ama atları çok rahatsız edebilirdi. Hayvanının başını çevirip sık bitki örtüsünün içine daldı. Arkasından yaklaşan toynak seslerini ve dört nala kalkmış bir atın solumasını duydu ve sonra kısrağın altın başı görüş alanına girdi. ''Şimdi sıra senin abadan Rigi!'' diye bağıran Osman atı deveyle aynı hizada sürüyordu. Penrod uzanıp adamın türbanlı başına doğru bir hamle yaptı ama Osman kalkanını kaldırmadan geri çekilerek hamleyi savuşturdu. ''Tilki aynı tuzağa iki kez düşmez!'' dedi. ''Çabuk öğreniyorsun!'' diye Osman'ın hakkını veren Penrod kendi ince kılıcıyla adamın koca haçlı kılıcını karşıladı ve havada çevirdi. Devesini ayağından boynuna kadar gelen dikenli çalıların arasına soktu. Deve ileri atıldı ama Osman kısrağını yaralamamak için yana çekilmişti. Deve dümdüz koşarken o da atını dört nala kaldırmış yandan dolanıyordu. Tekrar devenin peşine takıldığında ara en az 100 adım açılmıştı ve arayı kapatmak için elinden geleni yapıyordu. Penrod ölgün ışık altında Nil'in tüm ihtişamıyla doğruca karşılarında belirdiğini görmüştü. Deve de nehri görmüş gibi ileri atılmıştı. Penrod üvendire ile dizginleri sol eliyle tutarken kılıcını da sağ elinde taşıyordu. ''Yakup tabancamı al'' dedi hafif bir sesle ve ''Allah aşkına bu kez doğru nişan al ve iyi bir atış yap.'' Yakup eğilip kuşağındaki Webley'i aldı. Becerikli Yakup bu emir bozuntusunu tek kurşunla devirecek diye bağırıp dikkatle nişan aldı ve ateş etmeden önce iki gözünü de kapadı. Osman atılan kurşundan sakınmamıştı. Hızla geliyordu ama nehir kıyısına ne kadar yaklaştıklarını da görmüştü. Kısrağını devenin yolunu kesecek biçimde döndürdü. Kendisi de kılıcı havada üzengilerin üstünde ayaktaydı. Penrod adamın fikir değiştirip diz ardı kirişlerine derin bir yara açmak üzere deveyi hedef aldığını anlamıştı. Üvendireyle sertçe dürtüp dizginlere kuvvetle asılarak hayvanın omzunu kısrağa doğru çevirdi. Üzengilerin üzerinde dengede duran Osman bu karşı atağa çabucak cevap veremedi ve iki hayvan olanca ağırlıklarıyla birbirlerine girdiler. Deve neredeyse atın iki katıydı. Kısrak sersemleyip ön dizlerinin üstüne çekti. Osman hayvanın boynuna fırlamıştı. Bir akrobat gibi dengesini sağlayarak yeniden eğere oturdu ve kılıcına el attı. Kısrak yeniden ayaklanmıştı ama deve o arada mesafeyi iyice açarak nehir kıyısına ulaşmıştı. Nehre atılmadan önce Penrod ancak bir an inceleme fırsatı buldu. Kıyının yüksekliği 3 metre kadar vardı ve aşağıdaki su yeşil ve derin görünüyordu. Karşı kıyı en az 1,5 kilometre ötedeydi ve kuzeyde akıntıyla Hartum'a doğru giden 3 heybetli papirüs ve kamış adacığı vardı. Ancak bu gözlemleri yapabilmişti Penrod. Arkalarından Osmanlı adamları hızla gelirken deveyi doğruca nehre sürdü.
''Allah aşkına ben yüzme bilmem.'' diye feryat etti Yakup.
''Burada kalırsan toplarını derviş kadınlarına kaptıracaksın.'' diye anımsattı Penrod.
''Yakup yüzerim o zaman.'' diye fikrini değiştirdi hemen.
''Akıllı Yakup.'' diye homurdanan Penrod duraksayan devenin boynunu üvendireyle sertçe dürtüyordu. Hayvan sonunda o kadar hızla atıldı ki tutunmaya çalışan Yakup Webley'i düşürdü. Bağırsakları düğümleniyormuş gibi hissederek büyük bir şapırtıyla suya düştüler. Savaşçılar atlarını dizginleyip kıyıda döneniyor ve suyun üstünde bata çıka ilerleyen adamlara ateş ediyorlardı.
''Durun!'' diye öfkeyle bağırdı Osman ve Al Noor'un tüfeğinin namlusuna vurdu.
Karışmakta çok geç kaldığı için öteki namlulardan birinden fırlayan kurşun deveye isabet etti ve hayvanın omurgasına çarptı. Dehşete düşen hayvan ön ayaklarıyla çaresizce yüzmeye çalışıyordu. Ama felç olan arka bacakları yüzünden sadece olduğu yerde küçük daireler çizerek korkuyla bağırıyordu. Aldığı önemli yaraya rağmen şişirilmiş tulumlar yüzünden suyun üstünde kalmıştı.
''Beni bir kez daha atlattığını sanıyorsun.'' diye bağırdı. ''Ama ben Osman Atalan'ım ve hayatın bana ait.''
Penrod emirin ses tonundaki sahte kabadayılıktan çoğu çöl arabı gibi onun da yüzme bilmediğini tahmin etmişti. Karada ne kadar vahşi olursa olsun ne kendini ne de güzel kısrağını cinin ve bu suları işgal eden canavar Nil timsahlarının kucağına atamazdı. Düşmanını bu akıntılı yeşil suda takip etmeyecekti. Osman bir dakika kadar düşmanıyla teke tek yalın kılıç dövüşme arzularıyla mücadele ettikten sonra sağ eliyle keskin ve etkili bir hareket yaparak ''Öldürün onları!'' diye emretti. Savaşçıları bir anda yere atlayıp kıyıya dizilivermişlerdi. Suda bata çıka ilerleyenlere kurşun üstüne kurşun yağdırmaya başladılar. Penrod tek koluyla Yakup'u yakalamış can çekişen deveyi siper alarak suyun üstünde çekiştiriyordu. Akıntı onları sürüklerken Osman'ın adamları da kıyıda koşarak izliyor ve ateş etmeyi sürdürüyorlardı. Ancak akıntının her dalgasıyla birlikte araları biraz daha açılmaktaydı. Sonunda rastgele bir kurşun deveyi başından vurdu ve hayvan bir kütük gibi hareketsiz kaldı. Penrod kuşağından hançerini çıkarıp son anda deveye bağlı tulumlardan birinin bağlarını kesmişti.
''Şuna tutun cesur Yakup!'' diye Yakup'u çekiştirdi ve korku içindeki Arap kayışı yakaladı.
Devenin cesedinden ayrıldılar ve Penrod ağır ağır yüzerek nehrin ortasına doğru ilerlemelerini sağladı. Afrika gecesi aniden üstlerine çöktüğünde kıyıdaki dervişler birer silüete dönüştüler. Ateş ettikçe tüfeklerinden çıkan parıltılar görünüyordu. Penrod her iki bacağını çırparak ve tek koluyla Yakup'u çekip tek koluyla kulaç atarak yüzmeye devam etti. Yakup deri tuluma sıkıca tutunmuş, yavru bir köpek gibi tir tir titriyordu.
''Nehrin bu kısmında bir öküzü boynuzlarıyla yutacak kadar büyük timsahlar vardır.''
Dişleri takırdadı ve ağız dolusu su yuttu.
''O zaman kendilerini sıska bir jaalin için zahmete sokmazlar.'' diye rahatlattı Penrod onu.
O sırada karanlıkta koca bir kütle belirmişti burunlarının dibinde. Bu yüzen papirüs ve saz adalarından biriydi. Penrod sarkan bir tutam saza tutunup hem kendini hem de Yakup'u bu adanın üstüne çekti. Bitkiler birbirlerine öyle sıkı dolanmışlardı ki bir fil sürüsü bile barınabilirdi yüzer adada. Adayı Hartum'a doğru yöneltmeye çalışırken ayaklarının altında hafifçe dalgalanmıştı. Yere uzanıp güç toplamaya ve doğu kıyısını incelemeye başladılar. Penrod böylesine karanlık bir gecede kenti görmeden geçip gitmekten korktuğu için gözlerini acıtacak kadar dikkatle bakıyordu kıyıya. Birden Mukran Kalesi'nin çirkin atlarını seçtiğini sandı ama gözleri ona oyunlar oynuyordu ve dikkatle bakınca görüntü kayboldu. Böyle bir yolculuktan sonra Hartum'u gece görmeden geçip gitmek aptallıkların en büyüğü olur diye mırıldandı ve kuşkularını dağıttı. Akıntının aşağısından top atışları duyuluyordu. Uzanıp papirüs saplarının arasından görmeye çalıştı. Nehrin Omdurman yakasında parlayan parlak turuncu patlamaları görebiliyordu. Birkaç saniye sonra mermiler doğu kıyısına patladı ve Hartum kıyısı aydınlandı. Bu kez Mukran Kalesi'ni ve ötesindeki konsolosluk sarayını kesin olarak görmüştü. Sırıtarak David Benbrook'un derviş topçularının gece atışlarına isim takışını hatırladı. En azından umarım cephaneleri henüz bitmemiştir diye düşünerek Yakub'a ne yapmaları gerektiğini anlatmaya başladı.
Burada emniyetteyiz diye itiraz etti Yakup. Burada kalırsak akıntı bizi tam zamanda kıyıya ulaştıracak ve biz de insan gibi yürüyerek karaya çıkacağız. İguanalar gibi yüzerek değil.
O iş anca Şabluka boğazına ulaşırsak olur ve bu sal mutlaka batar orada. Sen de gayet iyi biliyorsun ki orası en korkunç nehir cininin yaşadığı yer.
Yakup birkaç dakika düşündükten sonra "Cesur Yakup cinden korkmuyor ama sizi kollamak için kente kadar sizinle yüzecek" dedi.
Deri tulumdaki havanın yarısı kaçmıştı. Salın en uygun noktaya gelmesini beklerken yeniden şişirdiler. O arada ay çıktı ve derviş bombardımanı kesildiği halde kentin silüetini ve hatta birkaç ocaktan yükselen dumanı görebildiler. Sessizce suya süzüldüler. Yakup'un cesareti her dakika artıyordu. Penrod ona bacaklarını nasıl çırpacağını ve tulumu suda nasıl idare edeceğini göstermişti. Yorucu bir yüzüşten sonra Penrod ayağının karaya değdiğini hissetti. Tulumu bıraktı ve Yakup'u da karaya çekti. Korkusuz Yakup bu cılız suyun tüm timsahlarını ve cinlerini yendi. Yakup meydan okur bir tavırla karadan suya doğru bakıp müstehcen bir el hareketi yapmıştı.
"Yakup o korkusuz çenesini kapasa daha iyi olur" diye önerdi Penrod. "Yoksa Mısırlı nöbetçilerden biri sırtına kurşunu yapıştıracak."
Kente gizlice girmek istiyordu. Nöbetçiler tarafından vurulma tehlikesinin ötesinde askerlerle temas kurduğu an onu doğruca General Gordon'a götürürlerdi. Oysa Bavring'in emri üzerine önce Benbrook'a mesajını iletmesi ve ancak ondan sonra Gordon'a rapor vermesi gerekiyordu. Penrod El Obeid felaketinden önce ve sonra Hartum'da aylarca kalmıştı. O yüzden nehir kıyısında yer alan tüm savunma ve tahkimat noktalarını gayet iyi biliyordu. Duvarlardan ve kanaldan yeterince uzak durarak hızla güney eteklerine doğru ilerlemeye başladı. Hemen hemen tam Fransız konsolosluğunun kubbeli çatısının karşısından kanal kıyısına yanaştı. Etrafı kolaçan ettikten sonra suya girdiler. Suyun derinliği en çok çenelerine kadar geliyordu. Öteki tarafa geçince devriyelerin geçişini beklemek için hurma ağaçlarının altına yattılar. Penrod adamları görmeden önce Türk tütününün kokusunu almıştı. Önlerindeki patikadan tüfeklerini sürüyerek aylak aylak geçtiler. Çavuşları sigara tüttürüyordu. Çapaçul Mısır birliklerinin tipik davranış şekliydi bu. Onlar geçer geçmez kent duvarlarının dışına uzanan kanalizasyon hendeğine atladılar. Hendeğin içindeki balçık leş gibi kokuyordu. Ama yüzerek tüneli geçip Fransız konsolosluğunun arka duvarını geride bıraktılar ve eski kente ulaştılar. Penrod bu kadar kolay geçmiş olmalarından rahatsızlık duymuştu. Gordon'un savunma noktalarında sorunlar vardı mutlaka. Kuşatmanın başında emrinde 7000 Mısırlı bulunuyordu. Ama belli ki bulaşıcı hastalıklar ve kaçaklar bu sayıyı oldukça azaltmıştı. Issız dar sokaklardan hızla geçtiler. Şişmiş insan ve hayvan cesetlerinin etrafından dolanıyorlardı. Kargaların ve akbabaların iştahı bile yetmemişti bu bolluğu tüketmeye. İşgal altındaki bir kentin ölüm ve çürümüşlük kokusu doluyordu burun deliklerine. Buna kolera kokusu dendiğini de duymuştu. Penrod cep saatini kontrol etmek için durdu ve saati kesesinden çıkarıp kulağına götürdü. Nehir banyosuna dayanamamıştı ne yazık ki saat. Aya bakarak gece yarısı geçtiğine karar verdi. Ve hızını iyice arttırdı. Konsolosluk sarayının kapısına ulaştıklarında birkaç pencerede hala ışık vardı. Ön kapıdaki nöbetçi kutusuna kıvrılmış bir köpek gibi uyuyordu. Tüfeğini de duvara dayamıştı. Penrod adamı tekmeyle uyandırmadan önce tüfeği aldı. Nöbetçi çavuşuyla tartışmaları epey zaman aldıysa da görünümüne ve giysilerine sinmiş kokuya rağmen Penrod sonunda adamı bir İngiliz subayı olduğuna ikna edebilmişti. David Benbrook'un bürosuna gitmesine izin verildiğinde konsolosun lamba ışığında okuduğunu gördü. Okuma gözlüklerini burnunun üstünden alıp ayağa kalkarken bu ani ziyaret karşısında sinirlenmiş görünüyordu. Kadife bir ev ceketi giymiş ve önüne dağ gibi evrak yığmıştı. "Ne oluyor?" diye sordu sinirle. "İyi geceler konsolos," diye selam verdi Penrod. "Sizi gecenin bu saatinde rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ama Kahire'den Sir Evelyn Baring'in mesajıyla ancak şimdi gelebildim." "Tanrı ruhumu korusun," diyen David hayretler içinde baka kalmıştı Penrod'a. "Siz İngilizsiniz." "Evet efendim, daha önce sizinle tanışma şerefine nail olmuştum. Ben 10. Süvari Birliği'nden Yüzbaşı Ballantyne." "Ballantyne? Tabii ki gayet iyi hatırlıyorum sizi. Aslına bakarsanız birkaç gün önce de sizden söz ediyorduk. Nasılsınız sevgili dostum?" El sıkıştıktan sonra David mendilini burnuna tuttu. "Sanırım ilk iş banyo yapıp temiz bir şeyler giymelisiniz." Hizmetkar ziline bastı. "Bu saatte hala sıcak su olduğundan emin değilim. Ama kazanın ısınması fazla uzun sürmez." David Benbrook, Penrod'a kaynar su temin etmekle kalmadı. Bir parça parfümlü Paris sabunu ve tıraş bıçağı da verdi. Penrod tıraşını olurken o da seramik döşeli banyodaki klozet kapağının üstünde oturdu. Penrod'un çıplaklığının farkında değil gibiydi ve küçük deri kaplı bir deftere bazı notlar alıyordu Penrod uzun ve kapsamlı mesajını tekrarlarken. Sonra coşkuyla General Stewart'ın kurtarma operasyonu ile ilgili hazırlıklarına dair sorular sormaya başladı. "Daha Vadi Halfa'dan ayrılmadı mı?" diye bağırdı hayretle. "Umarım o gelene dek dayanmayı başarırız." David ile Penrod hemen hemen aynı yapıdaydılar. David'in botlarından biri bile ısmarlama yapılmış gibi olmuştu genç adama. Penrod'un beli oldukça dardı ama pantolonun belini kemerle sıkıp yeni ütülenmiş beyaz gömleği de içine sokunca mesele kalmamıştı. Penrod giyinince David onu tekrar çalışma odasına götürdü. "Ağzınızı çalkalayacak kadar bile konyağım yok ne yazık ki," dedi. Bir hizmetkar Penrod'un önüne şahane bir Sèvres porselen tabağı koyarken. Tabakta küçük bir porsiyon darı keki ve parmak kadar da keçi sütünden yapılmış peynir vardı. "Fazla basit korkarım." "Gayet besleyici efendim." Penrod darıdan atıştırmaya başlamıştı. "Mesajınıza gerçekten çok sevindim Ballantyne. Aylardır tamamen karanlıktayız burada. Kahire'den gelmeniz ne kadar sürdü?" "Geçen ayın 19'unda ayrıldım oradan efendim." "Bayağı iyi gelmişsiniz doğrusu." David başını salladı. "Şimdi söyleyin bakalım Londra gazeteleri neler yazıyor?" Penrod'un aktarabileceği tüm haberleri duymaya son derece hevesiydi. "General Gordon ile Bay Gladstone arasındaki ihtilafı açıkça yazıyorlar efendim. Ve kamuoyu ağırlıklı olarak General Gordon'un tarafında. Hartum'un ele geçirilmesini, General Gordon'un kurtarılmasını ve vahşilerin aklının başına getirilmesini istiyorlar." "Sizin fikriniz nedir yüzbaşı?" "Görevdeki bir asker olarak böyle konularda fikir yürütemem efendim." "Çok akıllıca," diye gülümsedi David. "Ama bir vatandaş olarak başbakanda bir eksiklik buluyor musunuz?" Penrod durakladı. "Açıkça konuşabilir miyim efendim?" "Ben de bunu yapmanızı rica ediyorum zaten. Söyledikleriniz aramızda kalacak. Sözüme güvenebilirsiniz." "Bence Bay Gladstone, General Gordon'un hayatını kurtarmak üzere nehrin yukarısına bir ordu göndermeyi reddetmekle, İngiliz kamuoyunda çoğunluğun inandığı gibi korkaklık ya da kararsızlık etmiş olmuyor. General'in tek yapacağı istimbotlardan birine atlayıp yuvaya dönmek. Bence başbakan ulusal kaynakları sırf bir adamın kişisel onurunu korumak için Sudan'ın ortasında böyle maliyetli ve riskli bir operasyona sokmayı adil bulmuyor." David derin bir nefes aldı. "Eh, layığımı buldum. Açıkça fikrinizi söylemenizi istedim ve cevabımı da aldım. Ama söyleyeyim Ballantyne, acaba Whitehall'da son derece atılgan ve inatçı bir subay bu kadar insanı kendi tarafına çekti diye hiç mi kişisel kızgınlık yok?" "Öyle olmaması çok şaşırtıcı olurdu. Bu da Sir Evelyn'den size getirdiğim mesajda açıkça ortaya konuyor zaten." David Penrod'u ciddi bir şekilde inceledi. Sadece hoş bir adam değil diye düşündü. Omzunun üzerinde düşünen bir kafa da taşıyor. "Yani siz Walsley'in bizi kurtarmasına karşısınız." "Ah asla," diye güldü Penrod. "Ben bir askerim ve askerlere savaş iyi gelir. En yoğun yerinde bulunmak isterim ve akıllıca görünmese de, ki görünmemesi normaldir, işler kötü de gidecek olsa, ki bu da oldukça mümkün, yine de bu isteğim geçerlidir." David de onunla güldü. "Savaş nadiren akıllıca görünür," diye hak verdi. "Bunu bir askerden duymak iyi geliyor.
Ama Gladstone neden fikrini değiştirmiş ve bir ordu yollamaya karar vermiş?
Halkın ortaya koyduğu istekler Bay Gladstone'un daima kabullendiği şeylerdir. Sir Evelyn Baring'den anladığım kadarıyla başbakana bu iş için sadece tek bir tümen gerektiği söylenmiş. Nihayet gönülsüzce de olsa kararını verdikten ve halka açıkladıktan sonra Savaş Bakanlığı çok daha büyük bir kuvvet talebinde bulunmuş. Tabii karar o andan sonra değiştirilemeyeceği için kurtarma ordusu tek bir tümenden değil, 10.000 adamdan oluşturulmuş. Köşedeki saat tekrar vurana kadar zaman akıp gitmişti. David hayretle saate baktı. 2 olmuş hay Allah. Gordon'la görüşmeden uyumak için sadece birkaç saat bıraktık size. Onunla çok sıcak saatler geçireceğinizi tahmin ediyorum.